Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Bunun yanında radyo programlarımızı Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Evet, yoğun bir seçim dönemi atlattık. Tabii bu esnada dünyada önemli olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu haftanın konusu ise Kosova'da yaşanan gerilimler, bölgedeki Sırplarla NATO güçleri ve Kosova güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar. Bugün bunları ele alacağız. Tabii hemen öncesinde yörüngede bir tur atalım ve dünya çapında bu hafta öne çıkan olayları kısaca bir hatırlayalım. İtalya'da bir tekne kazası gerçekleşti, ilginç bir olay. Ve bu tekne kazasında hayatını kaybedenlerin ikisinin İtalyan istihbaratı mensubu ortaya çıktı. 4 kişiden ikisi. Ayrıca hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden emekli 60 yaşında bir İsrail vatandaşının da olduğu söyleniyor. İsmi Shimoni Erez. Tabii bu kaza ve ölenlerin istihbaratçı olması çok sayıda komplo teorisinde beraberinde getirdi. Ancak olaya ilişkin ayrıntılar henüz tam olarak netleşmedi ve yetkililerin konuyla ilgili araştırmaları devam ediyor. İspanya'dan devam ediyoruz. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez genel seçimleri erteledi. Sebebi de 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde aldığı yenilgi. Bu yenilgi sonucunda zaten muhalefetteki sağ partilerin güçlendiği bir tablo söz konusu. Aralık ayında yapılması gereken genel seçimleri 23 Temmuz'a alındığını açıkladı. Rusya lideri Putin, ülkesinin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'ndan resmen çekilmesini öngören kanunu imzaladı. Ve böylelikle 6 aylık bir süreç sonucunda Rusya bu anlaşmadan çekilecek. Bu anlaşma 1990 yılında Paris'te 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı üyesi arasında imzalanmıştı. Anlaşma imzalayan ülkelere eşit sayıda konvansiyonel silah ve askeri teçhizata sahip olma izni veriyordu. Yine Rusya'dan devam edelim. Rusya İçişleri Bakanlığı, Amerikalı senatör Lindsey Graham'ı aranan kişiler listesine ekledi. Sebebi de şu, bir videoda konuşuyor Graham, Zelenski ile görüşmesi sırasında ve Washington'ın Kiev'e askeri yardımları sonucunda Rusların çatışmalarda öldüğünü belirterek bu durumu, yani Rusların ölmesini, Amerika'nın şimdiye dek kaynaklarını hiç bu kadar başarılı kullanmadığıyla açıkladı. Yani Rusların ölmesini en başarılı kaynak kullanımı olarak tanımladı. Dolayısıyla da İçişleri Bakanlığı kendisi hakkında arama kararını çıkardı. Birleşmiş Milletler'den bir uyarı var. Çatışmaların yaşandığı Sudan'da dahil olmak üzere dünya genelinde açlığın en çok yaşandığı 18 bölgede durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu. Açlık, yani kıtlık riskleri ve iklim problemleri aslında bizim bugünümüzün ve geleceğimizin en önemli konu başlığı olması gerekirken bir türlü aslında gereken önlem verilmiyor diğer siyasi gündemler nedeniyle. Hem bu diğer siyasi gündemler nedeniyle hem de bunu gündeme getirmesi gereken ülkelerin uygulayacakları politikaların kendi kar oranlarını kısacağı ihtimali de burada güçlü bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Çin'e gidelim. Çin, Amerika'nın iki ülkenin savunma bakanlarının Singapur'daki bir zirvede görüşmesi teklifini reddetti. Bu reddi aynı zamanda Amerikan makamları da doğruladı. Burada ilginç olan mesele şu. Çin Savunma Bakanı'nın, yeni Savunma Bakanı'nın kim olduğu ile ilgili biraz aslında bu. Çin'in yeni Savunma Bakanı Li Shangfu. Bu isim Amerika'nın Rusya'dan silah aldığı iddiasıyla zamanında yaptırım uyguladığı bir Çinli general. Babası Çin Halk Kurtuluş Ordusu, yani Kızıl Ordu mensubuydu. Ve bu orduya bağlı demiryolu gücünün üst düzey isimlerindendi. Bu demiryolu meselesi aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi Çin'de de çok önemli. Ülkeyi demir ağlarla örmek. Dolayısıyla bu demiryolu gücü köyünde çalışan askerlerin çocuklarına ikinci nesil demir denir Çin'de. Li de bu ikinci nesil demir jenerasyonundan. Li de aynı şekilde babası gibi yani demiryolu işinde çalışmadı ama Xichang uydu fırlatma üssünün inşasında kullanılan demiryolu hattı babasının döneminde inşa edilmişti. Yani kendisi de babasının inşa ettiği demiryolundan kendisinin yönettiği bir uydu fırlatma operasyonu yürüterek aslında o tutarlılığı da devam ettirmiş oldu. Yani Amerika'nın doğrudan yaptırım uyguladığı bir Çinli generalin zaten Amerika'nın böyle bir teklifini kabul etmeyeceği biraz aslında belliydi. Çok şaşırtıcı bir cevap değil aslında bu. Bu görüşmenin gerçekleşmesi için de bu yaptırımlar olduğu sürece bunun imkanının olmadığını da görüyoruz. İlk defa bir İsrail Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi. Tabu ziyareti İsrail'in İran'la geriliminin arttığı bir dönemde gerçekleştiğinin altını çizmekte fayda var. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'a gitti ve Azerbaycan'ı bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyoruz dedi. Burada şimdi şöyle bir senaryoyu gözümüzün önüne getirebiliriz. Bir yanda İsrail, Azerbaycan, bir yanda İran, Ermenistan gibi bir durum var. Tabii bu denklemler çok hızlı değişebiliyor. Çeşitli başlıklarda daha da farklı bir boyuta ulaşabiliyor. Ancak İsrail'in Azerbaycan'a olan ilgisinin ve gösterdiği yakınlığın doğrudan İran'la olan gerilimleriyle alakası olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir de bu hafta gündemimizde UFO vardı. Washington'da bir toplantı düzenledi. Halka açık bir konferanstı bu. 4 saat sürdü. Ve bu toplantının ardından NASA yetkilileri tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntülerini paylaştı ve UFO'ların varlığını kabul etmemiz gerektiğini söyledi. Aslında burada UFO tam olarak doğru kelime değil. Bu arada yayınladıkları videoda muhtemelen dinleyicilerimizin hepiniz izlemişsinizdir. Video aslında dün yayınlanan bir video değil, eski yayınlanan bir video. Daha önce kongreye sunulmuştu. Ve bu arada bu konuyla ilgili çalışan ekip bu tanımlanamayan hava olgularına UAP demeye başladı. Amerikan yönetimi de kısa süre önce UFO kavramının kapsamını genişletti ve resmi raporlarda da UAP terimini kullanmaya başlamıştı. NASA da artık UFO yerine bu terimi kullanıyor. Yani görüntü eski, olayların aslında bir uzaylı UFO deyince aklımıza uzaylı geldiği için yeşil yaratıklarla ilgisi yok. Tanımlanamayan hava olaylarıyla ve hava cisimleriyle ilgisi var. Bu konuda Independent Türkçe'den Çağla Ören'in çalışmaları var, haberleri var. Siz de onları okuyabilirsiniz. İsveç'e dönüyoruz. Malumunuz NATO üyeliği Türkiye'yi de ilgilendiren bir durum halinde. İsveç Dışişleri Bakanı Billström Türkiye ve Macaristan'a bir çağrıda bulundu. Ülkesinin NATO üyeliği başvurusunu onaylamalarını istedi. Oslo'da bir NATO Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlendi bu arada. O toplantının da muhtemelen önemli maddelerinden biri Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimdi. Bugün zaten oraya değineceğiz. Ve ülkesinin tüm taahhütleri yerine getirdiğini söyledi. Yani kısacası artık uzatmayın, bizi de ittifaka girmemiz yönünde onaylayın diyorlar. Aynı zamanda İsveç'te parlamentoda bir karar aldı. Terörle mücadele kanunu geçirdi. Yeni yasa tasarısı onaylandı. Bu yasaya göre terör suçları en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasıyla karşılaşacak. Evet, dünyadan öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Tabii çok sayıda aslında önemli gelişme var ama en önemlilerini ben bu şekilde seçtim. Hemen bir müzik arası verelim ve asıl konumuza, Kosova'ya dönelim. Bugün tabii konumuz Sırplar, Kosova, Yugoslavya aslında olduğu için bugün de radyo programımızda Yugoslavya döneminden şarkılar dinleyeceğiz. İlk şarkımız geliyor Novi Fosili'den. Za dobra stara vremena diyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden görüşmek üzere.
Bilo je osam na trgu cvijeća, ja sam te čekao na kraju priče, kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom, ma šta me se tiče. A ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo, sad mirno kažem, lagati neću onoga dana i vrijeme je stalo. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke stvarno sam htio vidjeti te opet sa istim smijehom na usnama tvojim. Pričaj o kiši, o bilo čemu, ne pričaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikom i sve mi se čini da čita sam život volio tebe.
Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Bu hafta Kosova gündemimiz var. Kosova'da yaşanan Sırplarla NATO güçleri arasında yaşanan çatışmaları, bölgedeki krizin anlamını ve tarihsel arka planını konuşuyoruz. Hemen neler yaşandığını bir zaman çizelgesi halinde en başından bugüne kadar bir kısaca hatırlayalım. Zaten Kosova'da bir süredir gerginlik artıyordu. Gerginlik yaşanan yer Kosova'nın kuzeyi. Kosova'nın kuzeyi de Sırpların ağırlıklı olarak yaşadığı bir yer. Çatışmalar başlamadan önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'le Kosova hakkında bir görüşme yaptılar. Bölgedeki durumu ele aldılar. Gerilimin geleceği zaten bekleniyordu. Ve daha sonrasında Kosova'daki NATO'ya ait barış gücü Zvečan bölgesinde, o Zvečan belediyesi önünde sabah saatlerinden itibaren eylemler yapan Sırplara müdahale etti. Çok sert bir müdahaleydi bu. Sırplar kendilerini tabii sivil bunlar, koruyabildikleri kadar korudular. Ancak hem siviller tarafından hem de askerler tarafından yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Aynı şekilde Kosova özel güçleri ve Kosova güvenlik güçleri arasından da yaralananlar oldu. Bu arada Amerika, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık, Queen ülkeleri deniyor bunlara, bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Seçilmiş Arnavut belediye başkanlarının kendi topluluklarının tüm üyelerini temsil etme ve onlara hizmet etme konusundaki sorumluluklarını göstermek için itidal çağrısında bulundular. Mesele tam olarak bu. Belediye başkanları ile ilgili bir kriz yaşandı. Bölgede gerçekleştirilen bir seçim oldu ve bu seçime Sırplar katılmadı. Boykot ettiler. Olağanüstü yerel seçimlerdi bunlar. Arnavut siyasi partilerin adayları kazandı ama şu şekilde kazandı. Bölgede çoğunluk aslında Kosovalı Sırplar ve Kosova Merkez Seçim Komisyonu bölgede kayıtlı 45.095 seçmenden sadece 1567'sinin oy kullandığını açıkladı. Bu %3.47'lik bir orana tekabül ediyor. Yani aslında başarıya ulaşan bir boykot durumu var. Sırplar bu seçimleri tanımadılar ve istemediler. Dolayısıyla bu boykotun aslında gerçekleşmesi, yani geçerli kılınması gerekirken Arnavut belediye başkanları göreve resmi olarak seçilmiş sayıldı. Ve yaşanan çatışmalar sadece Zvečan bölgesinde de değildi. Yine çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposavić, Zubin Potok belediyelerinde de polisler görevlendirildi bu Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması için. Sırplar tabii ki buna da karşı çıktılar. Bu saydığım bölgelerde de çatışmalar ve arbedeler yaşandı. Aynı şekilde öte yandan Sırbistan lideri Vučić de orduya hazır ol emri verdi ve sınır bölgesine takviye askeri güç gönderdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Kosova'daki olaylarla olayları endişeyle takip ettiğini açıkladı ve Kosova'daki NATO barış gücüne dayanarak olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz dedi. Bu açıklamada doğal, zaten Türkiye bir NATO üyesi ve barış gücüne de dahil bir ülke. Beyni Vucic de Kosova lideri Kurti'yi suçlayarak kendisinin tüm Balkan bölgesinde kan dökülmesini kışkırtmak istediğini söyledi. Yaşanan olaylarda zaten 3 ağır 52 Sırp yaralandı bu NATO barış gücünün ve Kosova güçlerinin saldırıları neticesinde. Yani barış gücünün buradaki misyonunu aslında birazdan derinlemesine ineceğiz ama sadece bu olayda bile sivil halka yönelik saldırılarında nasıl bir barış gücü olduğunu aslında görüyoruz. Kosova'da Sırplarla yaşanan gelinim aslında Kosova lideri Kurti ile de doğrudan alakalı. Kendisi Şubat-Haziran 2020 arasında yürüttüğü başbakanlığa Mart 2021'de geri döndü ve o tarihten itibaren gerilim her geçen gün yükseldi. Kurti sürekli Kosova'nın kuzeyinde yaşayan bu Sırp azınlığı provoke eden adımlar atıyor. Onların iradesini yok saymaya çalışıyor. Hatırlarsınız birkaç ay önce yine benzer taksi plakaları ve sicil işlerinden benzer çatışmalar çıkmıştı. Ve Vučić de zaten tekrar tekrar Kosova liderinin eylemleri yüzünden bölgede yaşanan gerilimin kontrolden çıkabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Ve bu son yaşanan çatışmada az önce bahsettiğimiz gibi büyük oranda boykot edilen bir seçimle aynı şekilde bölgedeki NATO barış gücünün göz yummasıyla Arnavut Belediye Başkanlığı'nın polis nezaretinde girmesi tetikledi. Ve yaşanan çatışmalarda da çok sayıda NATO barış gücü askeri, çoğunluğu İtalyanlardan oluşan, bölgede yaralandı. Yani şu anda çatışmalar yer yer ufak ufak devam etse de daha çok eylemler biçimini aldı. Sırplar Belgrad'da mesela Batı ülkelerinin konsoloslukların, elçiliklerinin önünde toplanarak bu durumu protesto ettiler. Sırpların bu tür meselelerde Batı'yı hedef almasının önemli bir sebebi var. Dahası bölgede yaşanan gelişmelerin, bölgede yaşanan veya çatışmaların, siyasi krizlerin etnik bir çatışmanın parçasıymış gibi gösterilmesi de aslında, tırnak içinde söylüyorum, anlamlı. Aslında mesele her zaman bölgenin, bölgedeki siyasi iradenin parçalanması ve parçalanarak Batı ittifakına dahil edilmesiyle ilgiliydi. Yani Yugoslavya'nın dağıtılarak tamamen küçük devletçikler haline getirilmesinin aslında biraz artçı biz krizlerini yaşamaya devam ediyoruz bugün. Kosova konusunda da öyle, çünkü Kosova'nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta yaşadığını söylediğimiz bölgede oradaki Sırplar kendilerini temsil edilmemiş hissediyorlar. Ve özerklik talepleri var ki bunun aslında yasal dayanakları da vardı. Birazdan geleceğiz buralara da. 2013 yılında bu konuyla ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. Brüksel Anlaşması. Ve bunun amacı da Sırp-Arnavut ilişkilerini normalleştirmekti. Yani Sırplar için bir özerk belediyeler sistemi öngörülüyordu bu anlaşmaya göre. Yani Sırplar Kosova'nın kuzeyinde ağırlıklı olarak yaşadıkları bölgelerde özerk belediyeler kurabileceklerdi. Ama tabii bunlar Kosova hukuk sistemi altında faaliyet göstereceklerdi ve Kosova polisi tek kolluk kuvveti olarak kalacaktı. Bu anlaşmanın üzerinden tam olarak 10 yıl geçti ve bu belediyeler kurulmadı. Sırplar bu konuda zaten çok rahatsız. Kosova hükümeti bu konuda doğru düzgün hiçbir adım atmadı ortada bir anlaşma olmasına rağmen. Ve son seçim aslında bu yüzden boykot edildi ve bu yüzden boykot edilmesine rağmen Arnavut adaylar orada göreve getirildi. Olayların aslında patlamasına yol açan en büyük sebep de bu. Dolayısıyla yani 1999'daki NATO bombardımanı, Sırplara yönelik saldırılar, bölgede bir ateşkesin ya da az önce söylediğimiz gibi Brüksel Anlaşması gibi atılan diplomatik adımların hiçbir şekilde hayata geçirilememesi vesaire, bütün bu sebepler Sırplarda Batı'ya karşı büyük bir tepkiye yol açtı. Az önce söylediğim gibi de zaten Sırbistan'daki Sırplarda, Sırbistan'da da tam olarak bu yüzden öncelikle Batı ülkelerinin misyonlarının önünde protesto düzenlediler. Çünkü aslında Sırp halkı sorunun kaynağının farkında. Zaten Sırbistan lideri Vučić de doğrudan Sırplara seçimleri boykot etmeye çağırmıştı anlaşmanın uygulanmaması nedeniyle. Bölgedeki siyasi parti Sırp Listesi de Sırplara oy kullanmama yönünde çağrıda bulunmuştu. Aday göstermeme çağrısında da bulunmuştu. Zaten oradaki Arnavut adaylar da rakipsiz kaldıkları için seçildiler. Esas olarak NATO barış gücüyle Sırplar arasındaki sıcak çatışmanın, arbedelerin başlamasının sebebi de Sırplar belediye binalarının önüne giderek Arnavut belediye başkanlarını içeri sokmamaya çalıştılar. İçeri bunlar sokmayınca da hem Kosova güvenlik güçleri hem de bölgedeki güya barışı tesis edecek olan askeri güç doğrudan bölgedeki Sırp sivillere saldırdı. Tabii zaten NATO Genel Sekreteri şiddetin durması gerektiğini söylüyor. Bizim ülkemiz endişeli olduğunu söylüyor. İtalyan askerlerinin yaralandığından bahsetmiştik. Meloni zaten bir açıklama yaptı. Barış gücüne karşı daha fazla saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz diye. Tabii ki de Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de bir açıklama yaptı ve itidal çağrısında bulundu. Aynı şekilde Avrupa Birliği temsilcileri de benzer açıklamalar yaptılar. Ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri gerilimi azaltmak için Arnavut Belediye Başkanlarını bir toplantıya çağırdı. Amerika da bunun yanında Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerde gerilimi tırmandırmaktan kaçınması yönündeki tavsiyesini dikkate almayan Kosova'ya karşı da tedbirler açıkladı. Bu ilginç ve beklenmedik olan hamleydi. Zorla çünkü belediye başkanları atamaya çalışıyorlar ve bölgenin aynı şekilde bugün istikrarsızlaşması demek, bölgenin bir anlamda kaybedilmesi ne de demek. Tırnak içinde söylüyorum bunu, yani Batı'nın gözünde. Aynı aslında burada yaşanan meseleler biraz Donbas ve Ukrayna krizini hatırlatıyor. Yani aynı şekilde Donbas'ta olduğu gibi Kosova'nın bir bölgesinde de bir etnik görünen bir problem var ve oradaki halkın talepleri dikkate alınmıyor. Aynı şekilde Ukrayna'da olduğu gibi. Yine aynı şekilde bölgeye ilişkin yapılan, bölgedeki tansiyonu düşürmek adına imzalanan anlaşmaların hiçbiri uygulanmıyor. Yine aynı şekilde Ukrayna'da olduğu gibi. Ve nihayetinde böyle bir kriz çıkıyor. Dolayısıyla Amerika'nın nezdinde de bölgede bir barış gücü bulunduran NATO nezdinde de bu biraz riskli bir durum. Çünkü bölgedeki barış gücü demek bölgeyi kontrol altında tutuyoruz demek ve kendi planları dışında Kosova'da olsa, Kosova yönetimi de olsa bölgedeki gerilimi arttıracak herhangi bir şeye çok müsamaha gösterecek gibi de durmuyorlar bir yandan. Benim öngörüm bu eylemlerin, bu çatışmaların Amerika'nın da müdahalesiyle kısa süre içerisinde bitirilmeye çalışılacağı. Çünkü Sırpların bölgede çözümsüz olduğunu hissetmeleri demek o bölgenin günün sonunda belki de Sırbistan'a kaybedilmesi demek olacak. Rusya da bu konuda bir açıklama yaptı. Çok aslında indirgemeci olabilir bir yanıyla ama burada yaşanan durumun da, yani Sırp ve Kosova arasındaki durumun da aslında uluslararası planda Amerika ve Rusya arasında bir durum olduğunu görmek gerekiyor burada. Çünkü orası da ihtilaflı bir bölge. Orası da Amerika'nın doğrudan kendi çıkarları için istikrarsızlaştırdığı, askeri müdahalede bulunduğu, bombaladığı ve barış gücü yerleştirdiği bir bölge. Bilin bakalım karşısında kim var? Sırplar. Kim bunlar? Rusya ile dostluğu savunan, Ruslara kendilerini yakın hisseden bir halk ve bir hükümet. Vučić her ne kadar AB hedefleri de koysa önüne, Batı ile iyi ilişkiler hedefleri de koysa, Rusya'ya olan yakınlığı, NATO'ya girmek istememesi ve Ukrayna krizi konusundaki açıklamaları onu yeterli bir hedef haline getiriyor. Tabii ki de Kosovalılarda yaşanan son gerilimle ilgili Sırpları suçluyorlar. Suç çeteleri diyor Kosova Cumhurbaşkanı Osmani. Kosova polisine, barış gücüne ve gazetecilere saldırdıklarını söylüyor. Ve Vučić'in Kosova'nın kuzeyini istikrarsızlaştırma emirlerini yerine getirdiğini söylüyor oradaki halkın. Bunu da şuna dayandırıyorlar. Az önce bahsetmiştik. Oradan Vučić de zaten bölgede boykot çağrısında bulunmuştu. Brüksel Anlaşması'nın yerine getirilmemesi nedeniyle. Ama tabii bir yandan da Kurti, Amerika'da kendisine tepki gösterdiği için olsa gerek, bölgede şiddetin sona ermesi durumunda tartışmalı yerlerde yeniden seçime gidebileceklerinin sinyalini verdi. Ki bence zaten muhtemelen böyle olacak. Aynı şekilde Sırbistan tarafı da bölgeye askeri güç yığmaya devam ediyor sınıra. Aynı şekilde barış gücü de bölgedeki askeri varlığını artırıyor. İki taraf da şu an rest çekmiş durumdalar ve bölgedeki gerilimin azaltılması sürecini de iki taraf da kendi lehine olacak şekilde tamamlamak istiyor. Mesela aslında az önce de belirttiğim gibi biraz uluslararası bir rekabetle de alakalı ve bir yanıyla da ideolojik, ki Kosova lideri bunu açıkça dile getiriyor. Diyor ki biz demokratik Avrupa yanlısı bir cumhuriyetiz. Kuzey komşumuz Sırbistan ise Rusya yanlısı bir otokrasi. Dolayısıyla orada seçimler olsa da pek demokrasi yok. Çünkü tek parti, tek devlet, tek lider var. Yani işin özü aslında burada da belli, aynı Ukrayna krizinde olduğu gibi. Yaşanan bu krizin, programın başında da söylemiştik, doğrudan aslında Yugoslavya'nın parçalanması ve parçalı hale getirilen o büyük yapının doğrudan Batı ittifakına dahil edilerek bölgedeki hegemonyanın kurulmasıyla alakası var. Biraz Yugoslavya'yı hatırlayalım isterseniz. Yine bir müzik arası verelim ama öncesinde. Yine Yugoslavya'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Kerber dinliyoruz. Kerber'den Volje Dasam Druge Ljubio'yu dinliyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Kosova'yı ve bölgede Sırp azınlıkla NATO'ya ait barış gücü ve Kosova güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları konuşuyoruz. Meselenin aslında ideolojik bir yanı olduğunu da söylemiştik. Aynı zamanda tarihsel bir arka planı da var. Bizi Yugoslavya'nın dağılması ve bombalanması sürecine kadar götüren, Kosova'nın ilanına kadar götüren hatta. Yugoslavya, NATO'nun ABD liderliğindeki NATO'nun en çirkin ve vahşi yüzünü açıkça gösterdiği yerlerden bir diğeri. Hatta Gerçeğin Yörüngesi'nin eski programlarından birinde NATO'nun dünya genelinde saldırılarına ve askeri operasyonlarına değinmiştik. O bölümde Yugoslavya bombalamasına da değinmiştik. NATO, Amerika önderliğindeki NATO, Yugoslavya'yı 1999 yılında bombaladı. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yetki almadan yaptı bunu. Kendi kurullarının dahi kararlarını çiğneyerek veya karar almasını beklemeden giriştiler bu işe. Ve bu bombalamada Toplamda 2500 Yugoslavya vatandaşı yaşamını yitirdi. Sığınmacıların bulunduğu konvoylar bombalandı. Yaklaşık 40 hastane ve polikliniğe, 100 okul ve kreşe ve 176 kültürel yapıya zarar verildi. Bunlar kayıtlı olanları. 3 ay boyunca devam etti bu bombardıman. Ve bu bombardıman döneminde tabii ki Amerika'daki aktif siyasetçilerden biri kim? Bugün Amerikan Başkanı olan Joe Biden. O dönemki rolünü şöyle anlatıyor. Belgrad'ın bombalanmasını, Amerikan pilotlarının gönderilmesini ve Tuna üzerindeki tüm köprülerin havaya uçurulmasını öneren bendim diyor. Bunu da açıkça ve gururla söylüyorlar. Kosova'nın ortaya çıkması da zaten tamamen Amerika'nın dünya genelinde kendi kontrolünde olmasını istediği her bölge için uyguladığı etnik temizlik ve insani felaketten korunma misyonuyla zaten gerçekleşti. Ve bir harekat başlattılar. Müttefik Güç Harekatı. 24 Mart'tan 10 Haziran 1999 tarihine kadar sürdü. Binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Ama tabii bu NATO'nun Yugoslavya'ya düzenlediği ilk operasyon değildi. İlk saldırısı değildi. Daha önce 1995'te yine Yugoslavya'ya bağlı bir federasyon halini almıştı Yugoslavya o dönem. Tam adı da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ydi. Ve bu federasyona bağlı bir cumhuriyeti bombaladılar. Ve bu bombalama NATO'nun kendi sınırlarının dışında gerçekleştirdiği ikinci operasyon oldu. Hangi cumhuriyetti bu cumhuriyet? Evet, hepinizin aklına geldiği gibi doğru tahmin, Sırp Cumhuriyeti'ydi yine bombaladıkları yer. Ve bu bombalamalar sırasında Sırp tarafının yaptığı incelemelere göre bombardımana uğrayan yapıların neredeyse %38'i sivil amaçla kullanılıyordu ve sürekli nedense o dönem NATO güçlerinin yanlışlıkla vurduğu sivil hedefleri izledi insanlık. Mesela onlardan birkaç tane örnek verelim. Arnavut sığınmacılarından oluşan bir konvoyu vurdular ve gerekçeleri de şöyle, askeri konvoy zannettik dediler. Ve bu hatayı 2 saat boyunca defalarca sürdürdüler. Ve bu saldırı sonucunda aralarında 16 çocukta bulunan 73 sivil hayatını kaybetti. Ve bu olayın ardından bir açıklama yaptılar. Askeri araçları hedef aldığımızdan eminiz dedi. Dönemin NATO sözcüsü Jamie Shea. Tabii sonradan bu uçakların konvoya saldırdığı ve toplam 9 bomba attığını kabul etmek durumunda kaldılar. Bu arada son dönemde yaşanan olaylarla ilgili Çin de bir açıklama yaptı. Tabii Sırplara yakın duran bir açıklamada bulundu. Çin de aslında bu meselede tarafını belli etmiş durumda kaldı ki 1999 yılındaki bombalamada da Amerika Çin Büyükelçiliğini hedef almıştı ve 3 Çinli gazetecinin ölümüne sebep olmuştu. 6'sı ağır olmak üzere de 20'den fazla kişiyi yaralamıştı. Orada elçiliğin bombalanması ünlü bir olaydır. Bugün dahi Çin'de yıl dönümlerinde hatırlanan bir olay. Ve olayın ardından zaten Çin'de de çok sayıda protesto düzenlendi Amerika ve İngiliz büyükelçilikleri önünde. Hatta Çin'in diğer bölgelerindeki konsolosluklarında ve diplomatik misyonları önünde 3 gün süren büyük protestolar düzenlendi. Ve sonunda da dönemin Amerikan Başkanı Bill Clinton bombalamanın yine yanlışlıkla olduğunu söyledi ve özür dilerim bundan pişmanım açıklamasında bulundu. Aynı şekilde NATO tarafı bu harekatı tarihteki en kesin ve en düşük tali hasarlı hava harekatı olarak tanımladılar. Burada kastettiğim tali hasar sivil ölümleri anlamına geliyor. Yani bu şekilde görüyorlar zaten meseleyi. Ünlü bir köprü bombalama olayı vardır zaten, bu Joe Biden'ın da bahsettiği. Bir köprüyü sözde hedef aldıklarını söylüyorlar ama o köprüde ne hikmetse bir yolcu treni de var ve saldırıyorlar bu bölgeye. Ve o dönem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson diyor ki, sivil otobüslerin köprülerde olup olmadığını anlamak mümkün değilse o köprüler patlatılmalı mı? Bunları tartışmaya açıyorlar, böyle şeyleri tartışmaya açıyorlar. Ama zaten Robinson bu duruma da tepki göstererek çok endişeliyiz diye de eklemişti. Aynı şekilde o dönem yapılan saldırılarda tali hasar olarak nitelendirilen ölümleri kısaca bir hatırlayalım. Belgrad'da ulusal televizyon kanalı, yani Sırbistan Ulusal Televizyonu'nun binasını bombaladılar. 16 gazeteci hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı ve dönemin insan hakları izleme örgütü sivil ölümlerin en kötü olaylarından biri olarak kabul etti. Şehirleri ağır uçaklarla bombaladılar aralıksız bir şekilde. Örneğin Niş şehrinde bulunan üniversiteye misket bombalarıyla saldırdılar üniversiteye. Ve bu bombalar rektörlüğe, ofise, şehir merkezindeki tıp merkezine, pazar yerine, araba galerileri ve otoparkta dahil olmak üzere çok sayıda sivil bölgeye isabet etti. Bu saldırı sonucunda da 14 sivil hayatını kaybetti. Ve bu da çok tepki çekti. Ama bu gelen tepkilerin ardından bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi yine yanlışlıkla yaptık demeye getiren bir açıklama yaptı ve hatalı üretilmiş bir misket bombası kullandıklarını söyledi. Yolcu otobüsüne füze attı o dönem NATO güçleri. Herhangi bir, hiçbir askeri hedefin olmadığı bir köye misket bombaları attı. O olay da şu şekilde gerçekleşiyor. Priştine'nin 20 kilometre kuzeyinde Luzane Köprüsü yakınlarında bir yolcu otobüsü NATO tarafından bombalanıyor. Otobüs ikiye ayrılıyor ve otobüsün bir bölümü 60 metre aşağıdaki nehre düşüyor. Ve 46 sivil hayatını kaybediyor bu saldırı nedeniyle ve ölenlerin 14'ü de çocuk. Aynı şekilde bu olay yaşanıyor. Olay yerine yetişmeye çalışan iki ambulansı da hedef alıyorlar. Sağlık görevlilerinden biri yaralı olarak kurtuluyor. Ve bu konuyla ilgili yapılan açıklamada da şunu söylüyor. Bu hedef istenmeyen hasarlara neden olsa da meşrudur demeye getiriyor. Dönemin NATO yetkililerinden Albay Freytag. Uluslararası Af Örgütü de konuya ilişkin bir açıklama yapıyor. Ve yasal yükümlülüklerini Amerika'nın yerine getirmediğini söylüyor. Az önce bahsettiğimiz gibi Korişe Köyü. Herhangi bir askeri hedef yok orada. NATO uçakları tarafından bombalanıyor misket bombasıyla. 8 adet misket bombası atıyorlar bu köye. Ve 400 Kosovalı Arnavut mültecinin sığındığı bir çiftlik isabet alıyor. En az 100 sivil öldürülüyor bu saldırıda. 60 kişi de yaralanıyor. Ve tabii Sırp televizyonları da bombalanan bu yeri yayınlıyor görüntülerini. NATO yine tepki çekiyor. Ve yine olaya dair yapılan açıklamada köyün meşru bir askeri hedef olduğu iddia ediliyor. Bu tür olaylar her zaman şöyle gelişir bu arada. Söz konusu bir Amerikan ya da NATO saldırısıysa önce reddedilir, sonra meşru bir saldırı denir. Tepkiler dinmezse tamam kötü bir olay ama bu yapılması gerekiyordu denir. O da olmazsa artık en son özür dilenir. Yani hatta o dönem şöyle bir açıklama dahi yapıyor. Savunma Genelkurmay Başkan Yardımcısı İngiliz Tuamiral Simon Moore şöyle rahatlatmaya çalışıyor kendisine gelen tepkileri. Baharın sonuna doğru daha iyi hava koşulları olur ve NATO'nun saldırıları da isabet oranını artırır diyecek kadar da aslında tırnak içinde pişkince açıklamalar yapıyorlar bunlarla ilgili. Ve yine Sırbistan'ın güneyinde bir köprüden geçen sivil bir yolcu treni bombalanıyor. İki ayrı bombardımanla vuruluyor hatta ve bu bombardımanda hassas güdümlü füzeler kullanılıyor. En az 20 sivil yolcu öldürülüyor ama toplam ölü sayısının 60'a kadar çıktığı daha sonra hesaplanıyor ve bu da Sırp tarihindeki en ölümcül demiryolu felaketi olarak tarihe geçiyor. Ve yine yetkililer, mesela bu konuda açıklama yapan Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Clark saldırının ardından bir açıklama yapıyor. Diyor ki pilotun görevi köprüye vurmaktı ama tam onu yapacakken birden tren çıktı ve bir kaza yaşandı diyor, özür diliyor. Açıklama bu yani. Ama gazeteciler de şunu soruyor. İki defa bombardıman yapıldı buraya. İkinciyi sorması üzerine diyor ki misyonunu yerine getirmesi için hala görevini yapması gerektiğine inanıyordu. Yani aslında bu da treni köprü vurulması kendisine görev olarak verilse dahi treni bile bile vurduğunun bir anlamda itirafı. Ve yine hastane bombaladılar, huzurevi bombaladılar. Başta bunları yalanladılar. Daha sonra pilotun kafası karışmış diyerek bir açıklama yaptılar. Bu sivil hedeflerin vurulmasıyla ilgili. Ve yine aynı şekilde bu hedefler meşru askeri hedeflerdi diye en başta biraz olaydan sıyrılmaya çalıştılar. Yani bu saldırıları şundan hatırlattım. Az önce de söylediğim gibi Sırplarla bölgedeki Kosovalılar arasında yaşanan gerilimler biz Türkiye'deki merkez haber kanalları da dahil olmak üzere tabii çoğunluğu batı belirlenimli basın kuruluşları olduğu için meseleyi Sırplarla Kosovalılar arasında bir etnik meseleden ibaret görüyoruz. Aslında bu hiç öyle değil. Yani Kosovalılarla Sırplar arasında etnik bir dava var evet ama bu davayı ortaya çıkaran şey NATO ve Amerika. Dolayısıyla Sırpların bölgedeki batı güçlerine, barış gücü olarak da orada olsa, o bahaneyle orada yer alsa dahi bölgedeki NATO barış gücüne tepki göstermesi, her fırsatta batı konsolosluklarının, elçiliklerinin önüne giderek eylemlerde bulunmasının böyle bir tarihsel karşılığı var. Çünkü Sırp halkının tarihsel hafızasında batı her zaman sivilleri, onları bombalayan, ülkelerini bölen bir ittifak olarak görüldü. Ve hem bölgesel bağlar, hem kültürel bağlar, hem de bu ikiliğin yarattığı bir sonuç olarak da Sırplar, Ruslara her daim yakın durdular. Ama biz bunu bugün medyada ne yazık ki Sırbistan tamamen Rusya'nın vekil bölgesi ve dolayısıyla bölgede bazı çatışmalar yaşanıyor diye okuyoruz medyadan. Ancak bu bölgede adı sanı tamamen belli. Gerçek bir vekil bölge var. Orası da Kosova. Doğrudan NATO güçleri tarafından aslında kurulan bir bölge. Tabii az önce bombardımandan bahsettik ve bu bombardıman Yugoslav ordusunun hızlı bir şekilde yenilmesiyle sonuçlanması bekleniyordu. Ama bombardımanlar uzadı ve o dönem yapılan müzakerelerde birlikte Sırp polisi ve ordusunun Kosova'dan geri çekilmesi ve buraya çok uluslu bir barış gücünün konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Yani Sırp güçleri günün sonunda mesela uzasa da bölgeden çekildi. İşte bugün bizim Kosova dediğimiz yer tam olarak bu şekilde kuruldu. Ve Kosova'daki NATO barış gücü Sırbistan'da terör örgütü olarak görülen Kosova Kurtuluş Ordusu'nda yer alan Arnavut terör yanlılarını silahsızlandırma süreciyle ilgilenme gibi bir taahhütte bulundu. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 1244 sayılı bir kararda Kosova'nın Yugoslavya içinde korunmasını öngörüyordu aslında. Yani mesele şu, Sırp güçleri çekilirken bir anlaşma yaptılar Batılılarla, NATO'yla ve bu anlaşmaya göre Yugoslavya'nın toprak bütünlüğü korunacaktı. Ama bu beyan edilmiş olmasına rağmen Kosova bağımsızlık ilan etti. Yani az önce bahsettiğimiz bu silahsızlandırma süreci işlemedi, bu beyana rağmen kendi birliklerini, askeri gücünü inşa etti Kosova. Ve sonunda kendi ordusunu da kurdu. Yani her nasıl NATO BM kararlarında beklemeden Yugoslavya'ya saldırdıysa Kosova'nın kendisine ait bir ordu kurması da yine BM kararlarıyla çelişen bir pozisyonda hayata geçirildi. Ve Yugoslavya'dan ayrılan, Yugoslavya parçalandıktan sonra kalan ülkelerin çoğu NATO üyesi oldu. Şu da bir veridir. Amerika'nın deniz aşırı bölgeler, yani Amerika dışındaki en büyük askeri üssü de Kosova'da. Dolayısıyla Kosova'daki insan hakları, işte etnik temizlikten kurtarma vesaire gibi Amerika'nın bu gerekçelerle başlattığı sürecin biz nihayetinde Amerika'nın kendisinin en büyük askeri üssünün kurulmasıyla sonuçlandığını görüyoruz. Yani klasik hikaye aslında. Yugoslavya dağıldı ve 7 ayrı ülke kuruldu. An itibariyle bu ülkelerden 4'ü, yani hangi ülkeler bunlar? Slovakya, Karadağ, Hırvatistan ve Makedonya NATO üyesi. Tabii Sırbistan bu ittifaka üye olmayı hala reddediyor. Çünkü Sırbistan lideri Vučić mesela bir açıklama yapmıştı. 1999'da az önce bahsettiğimiz bombardımanlardan bahsediyor. O yılda ölen çocukları unutamayacaklarını söyleyerek NATO üyeliği fikrini kesin bir dille reddediyor. Kosova'da Sırplarla NATO barış güçleri arasında yaşanan çatışmaları, gerilimi ve bölgedeki gerilimin tarihsel arka planını konuştuk. Son geçtiğimiz hafta yaşananların üzerinden geçtik. Yugoslavya'da neler olmuştu ve bugünle ne gibi bilgisi var, nasıl bir bağlantısı var onu konuşmuştuk. Geçen bölümde de şunu söylemiştim. Burada önemli bir fark var tarihsel. Yugoslavya ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasında fark var. Yani şöyle hatırlayalım, seçimlerden bahsetmişken Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nde 2000 yılında bir genel seçim yapıldı. Ve bu Yugoslavya'nın parçalanma sürecine eşlik eden bir seçimdi. Yani bu seçim aslında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin Tito'nun ölümünden sonra 20 yıl süren bütün bu iç karışıklıkların ardından 7 ayrı devlete bölünme sürecinin bir parçasıydı. Ki bu da 1992'de orijinal Yugoslavya dağıldıktan sonra yapılan ilk seçimdi. Burada önemli bir isim daha var. Ne zaman Sırbistan, Kosova, Yugoslavya konuşulsa hemen akla gelen, konuşulan bir isim. Milošević, Yugoslavya liderlerinden biri ve Milošević de bu sürecin aslında en önemli figürlerinden biriydi. Milošević 89'dan 97'ye kadar Sırbistan Başkanı ve 97'den 2000 yılına kadar Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Başkanı olarak görev yaptı. Bu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti de 1992 ile 2003 yılları arasında ve Sırbistan ve Karadağ'da vardı bunların içinde. Bu ülkenin başkanı olarak görev yaptı. Dolayısıyla Milošević Batı tarafından bu dağılma sürecinde yaşanan savaşların sorumlusu olmakla suçlandı ve hatta çeşitli katliamlarla da suçlandı ve yargılandı bu arada Milošević. Lahey'de yargılandı. Amerika öncülüğünde kurulan bir kurum var biliyorsunuz, mahkeme. Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılandı. Ve tabii ki de Milošević hakkındaki suçlamanın hepsini reddetti. Yargılama süreci devam ederken de 2006 yılında hücresinde şüpheli bir şekilde öldü. Gerekçesi olarak da kalp krizi açıklamasında bulundular. Şüpheli bir ölüm ve hala aydınlatılamayan çok sayıda noktası var. Uluslararası Ceza Mahkemesi Milošević'e yönelttiği suçlamalar var. Bosna Savaşı'nda mesela Müslümanların ve Hırvatların etnik temizliğine ilişkin bir plana iştirak ettiği gerekçesiyle. Ama mahkeme daha sonra, yani ölüyor Milošević artık, ama soykırımın faillerini, yani soykırıma ilişkin yeterli kanıt olmadığını hükmediyor. Yani Milošević'in bir soykırma planına dahil olduğuna ilişkin yeterli kanıt yoktur diyor. Aslında bizim bugün yine Batı medyasından ve Türkiye medyasında Milošević'le ilgili okuduğumuz en önemli suçlamanın soykırım planlayıcısı suçlamanın doğrudan onu yargılayan mahkeme tarafından düşürüldüğünü görüyoruz. Yetersiz kanıt gerekçesiyle düşürüyorlar. Sadece şöyle bir karar alıyor. Soykırım faillerini, Mladić vardır ünlü işte soykırımla suçlanan, cezalandırmada işbirliği yapmayarak ve soykırımın yaşanmasına engel engel olmayarak, dolayısıyla soykırım sözleşmesini ihlal ettiğini söylüyorlar. Ama bugün girin mesela, dinleyicilerimiz hatta şu an bile isterlerse yaparlar. Milošević yazın arama motorlarına. Soykırımcı, katliamcı, işte bölgedeki Müslümanları katletti, onları katletti, bunları katletti. Tam olarak bir hani söz uçar yazı kalır meselesi görüyoruz burada. Yani tekrar edelim, kendisini yargılayan mahkeme kendisiyle ilgili bu suçlamaları düşürürken biz hala bugün Milošević'i büyük bir katil ve soykırımcı olarak hatırlıyoruz. Bu arada en başında da söylemiştik, 2000 seçimleri burada önemli bir dönüm noktası oldu. O dönem, o 2000 yılında yapılan seçimler ikinci tura kaldı. Çünkü iki tarafta %50'yi geçemedi. Tabii o dönem Sırbistan'daki muhalefet kendi adaylarının daha %52 oranında, 52.54 oranında oy aldığını savunuyordu. Ve bu da tam olarak yine bir renkli devrim senaryosu aslında burada geçerli. Ukrayna'da da aynısı yaşandı, Gürcistan'da da aynısı yaşandı, Kazakistan'da da aynısı yaşatılmaya çalışıldı. Ve bu seçim itirazları nedeniyle ülke genelinde büyük protestolar patlak verdi. Aniden başlayan protestolardı bunlar ve çeşitli önemli insan hakları örgütlerinin yer aldığı ve protestoların öncülerinin de bu insan hakları örgütleriyle, bu insan hakları örgütlerinin de doğrudan Amerika tarafından fonlanan çeşitli STK'lara bağlı olduğunu biz gördük zaten. Bu süreçte CIA zaten en başından beri işin içinde olduğu biliniyor vesaire. Buralar aslında çok detay. Dolayısıyla ülke çapında eylemler başladı ve iktidar kontrolünü yitirmeye başladı ve Milošević karşıtları parlamentoya, ulusal televizyon binasına, polis karakollarına hücum ederek önemli bir kısmını ele geçirdi. Milošević de daha sonra istifa etti, başkanlık koltuğunu bıraktı ve teslim oldu. Yani herhangi bir kaçış vesaire durumu yaşanmadı aslında Milošević ile ilgili ve kendisi teslim oldu ve cezaevine gönderildi ve az önce bahsettiğimiz savaş suçları mahkemesinde yargılandığı esnada hayatını kaybetti. Özetle biraz toparlayacak olursak, Kosova'da yaşanan, daha sık Sırbistan'la Kosova arasında yaşanan gerilimlerin vites düşürse dahi kısa sürede biteceğini söylemek mümkün değil. Çünkü bölgede Amerika'nın hegemonya planları devam ediyor. Bölgedeki Amerika'nın askeri üslerine ilişkin planlar devam ediyor. Yani orada barış gücü olarak konumlandırılan NATO gücü çekilmedikçe, ki aslında NATO gücü orada etnik boğazlaşmaya karşı biz burada bulunuyoruz vesaire diyorlar sürekli ama nedense sürekli etnik boğazlaşmaların doğrudan tarafı oluyorlar. Dolayısıyla bölgedeki dış müdahale çekilmedikçe bölgede yaşayan halkların da birbiriyle anlaşması pek mümkün görünmüyor. Yugoslavya gibi büyük ve güzel bir ülke Batı, kolektif Batı eliyle yıkıldıktan sonra doğrudan iç çatışmaların, etnik boğazlaşmaların yaşandığı bir yer haline geldi. Ve bunu sağlayan şey sadece Yugoslavya mıydı ya da Yugoslavya yıkıldıktan sonra bunların yaşanmasına sebep olan kim? Bu sorunun cevabını da dinleyicilerimize bırakalım ve programımızı yavaş yavaş kapatalım. Kapatırken de bir Yugoslavya müziği eşlik etsin bize. Novi Fosili'den Yoste Volimi dinleyeceğiz. Gerçeğin yörüngesinden bugünlük bu kadar. Haftaya yine aynı gün, yine aynı saatte birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, gerçeğin yörüngesinde kalın.
Zlato moje, sve nebeske suze padaju, u svakoj kapi vidim oči tvoje. Ne, nikada nećeš saznati što osjećam dok slušam naše ploče.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.